Kazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Garson Mustafa. Sordu aşçıbaşı Mahmut Aşer. Bitti mi? Bitti. Sahiden bitti demek. Sahiden bitti usta. Daha neyi bekliyordun ki yazsın? Bilmem. Doğrusun yavrum. Daha neyi yazacaktı? Yavru yendik. Girdik İzmir'e. Sonra Cumhuriyet oldu. Velakin konuştu Metrodotel. Dilinin altında bir şey var aşçıbaşı. Çekinme, söyle. Kimden çekineceğim? Yani destan bitmesine bitti. Biraz acı bitti lakin. Yüreğim üzüldü bayağı. Şöyle ferah, şöyle yiğitçe koşarken kapana tutulmuş gibi oluyor insanın ayağı. Metrodotel bir tuhaf güldü. Ses çıkarmadı garson Mustafa. Bilecik istasyonuna girdi tren ve yataklı vagonda, ikinci bölmede, üst katta horluyordu Hikmet Alpersoy. Güzel kahkahalı adamdan eser kalmamıştı uykuda. Uyku ihtiyarlatmıştı onu. Gözlerinin rengini örtüp, ışıksız bırakarak yüzünü. Ve şimdi ipek pijamasının içinde, 60 yaşında bir sarhoştu horlayan. Ve aynı bölmede, alt katta Burhan, sırtında pamuklu hırkası, hiçbir zaman vazgeçmedi bu hırkadan, oturmuştu yatağının kıyısına. Sivaslı Ahmet Paşa tarihini okuyordu. Kafasında bir ön tasarı, vagon atölyesini büyütmek. Tren Bilecik'te fazla durunca baktı pencereden Burhan. Pencerenin altında konuşuyordu tren polisiyle Metrodotel. İki masmavi adamdılar. Bu sırada 60 kilometre kadar güneyinde Bilecik'in çoktan geçmişti İnönü'nü, yaklaşıyordu Eskişehir'e Haydarpaşa'dan 15.45'te kalkan katar. 510 numaralı 3. mevki vagon, koridor. Koridora çıktı mahkum Süleyman. Karşılaştı Kartallı Kazım'la. İkisinden başka kimse yoktu. Fısıldadı Kartallı Kazım. Merhaba Süleyman. Merhaba köylüm. Sahanlığa gel Süleyman. Rahatça konuşalım. Burası daha iyi. Tanışmayan iki yolcuymuşuz gibi yan yana pencereden bakıyormuşuz gibi yaparız. Ve öyle yaptılar. Sordu Süleyman. Sen nereye böyle köylüm? Ankara'ya. Sonra Halil'in gittiği yere. O hapishanesine, ben oteline. Öyle mi söylediler? Kimse bir şey söylemedi, ben düşündüm. Ne olur ne olmaz. Hapishanenin duvarını bir de dışarıdan ölçeriz. Fena mı? İyi. Bizim şairden ne haber Süleyman? Onu bizden 5 ay önce gönderdiler. Biliyorum. D'ye gitti. Yani mektup geliyor muydu? Geliyordu köylüm. Onu da mı selametledin yoksa? Elbette, yerine kadar. Fakat berbat bir şey D'nin hapishanesi. Duvarları dehşetli yüksek. Ama aşılmayan duvar mı vardır? Süleyman güldü. Peki sen böyle tek başına, icap ederse hani, hangisini ilk önce aşıracaksın? İlk önce Celal'i. Demek daha çok seviyorsun onu. Sevgi meselesi değil, herif şair. Halil de alim. Kartallı Kazım düşündü cevap vermeden önce. Doğru, o da ilk postalık olacak zaten. Ama evvela Celal. Dedim ya, şiir yazıyor. Şiir yazıyor, boru değil. Senin şiir yazdığın var mı? Yalnız yazılanı güldür güldür okursunuz. Ben gördüm nasıl yapıldığını bu işin. Bahçıvanlıktan beter bir şey. Turfanda sebze yetiştirmekten bile zor. Şiir yazarken dikkat ettin mi Celal'e? Her seferinde sanki herif 15 yaşında kız olmuş da kıvrana kıvrana kemikleri açılıp çatırdayarak ağrılar içinde çocuk doğuruyor. Sanki her seferinde dünyayı yaratıyor yeniden. Süleyman içerledi biraz. Neredeyse Celal'e tapacaksın be köylüm. Zaten bizde halkın bir garip hayranlığı var şairlere, Namık Kemal'den beri. Fakat senin muhabbetinde bir sebep daha görüyorum. Seni de sokacaktı destana, fakat sokmamış. Sokmasın, daha iyisini, daha doğrusunu bulmuştur. Yoksa bitirmiş mi destanı? Bitirdi. Güzel oldu mu? Elbette. İçeride bizde 3 kopyası var. Sana birini vereyim. Yalnız sen hala vazgeçmedin köylüce, anarşistçe düşünmekten. Ne gibi? Kendi kendine işlere kalkışıyorsun kimseye danışmadan. Eğer düşündüğün bir şey lazım olursa sen, ben değil, bunun mesulleri söyler önce kimden başlanacağını. Somurttu Kartallı Kazım. Acayip bir üzüntü geçti sarı kurt gözlerinden. Peki, anladık. Halil'le oraya gitmek de mi hata? Eskişehir'de inip döneyim mi? Hayır köylüm. Hatta benim hapishaneyi, Fuat'ınkini de bir yokla. Bahtiyar yayıldı dişsiz çocuk ağzı Kartallı Kazım'ın. Bağırdı adeta. Seni gidi bulgur pilavı Süleyman, seni. Süleyman telaşlandı. Bağırma köylüm. Sonra sessizce güldü. Bütün arkadaşlar bilirdi bulgur pilavı hikayesini. 8 yıl önceye ait bir hikaye. Süleyman'a verilmişti konuşup anlaşmak işi Kartallı Kazım'la. Bulutsuz bir yaz günüydü. Yorulmuştu ve dehşetle acıkmıştı Süleyman. Kazım'ın bahçesine vardığı zaman. Burada güneşin altında sebze bahçesi, yeşil fasulye sırıklarının sessizliğiydi göz alabildiğine. Ve toprağın üzerinde ıslak suyu artlarıyla kırmızı domatesler. Kazım oturuyordu altında çardağın. Uzakta mısırların arasında eğilip kalkıyordu beyaz başörtülü bir kadın. Mavi bir duman tütüyordu çardağın arkasından. Bol zeytinyağlı ve sirkeli, diri yeşil bir salata ve kızaran bir et kokusu vardı havada. Çardakta 1 saat kadar konuştular. Süleyman ihtiyatlı ve kurnaz, Kazım alaycı ve cesur. Ve kızaran et kokusu havada devam etti, her dakika çoğaltarak Süleyman'ın açlığını. Nihayet mavi gözlü, yalın ayak bir kız çocuğu bir tencere getirdi. 2 tahta kaşık ve 2 baş kuru soğan. Buyurun dedi. Açtı Kazım tencerenin kapağını. Öyle yavan bir bulgur pilavıydı ki karşısına çıkan, umutsuz bir yenilgiyle yüzünü buruşturdu Süleyman ve darılmış gibi fısıldadı. Teşekkür ederim Kazım Efendi. Karnım tok. Güldü sarı kurt gözleri Kartallı Kazım'ın. Herhalde birçok sefer böyle gülmüştür Nasreddin Hoca'nın da gözleri. Bulgur tenceresini Kazım gönderdi geri, kızarmış et, salata ve irmik helvası getirdiler ve 2 şişe 49'luk. Utanmış fakat cesur ve bütün hücumlara hazır Yemeye başlarken Süleyman konuştu Kartallı Kazım yavaşça. Bizim köylünün çoğu bulgur yer malumunuz. Siz de fakir köylü için çalıştığınızdan. Süleyman kesti sözünü Kazım'ın. Haklısın Kazım Efendi dedi. Ama ben de haklıyım. Et kızartması yavan bulgurdan iyidir. Fakat istersen şimdi bulguru da getir. Yürütürüz helvadan önce. Ve öyle yaptı Süleyman. Fakat bu kurtarmadı onu. O günden sonra bulgur pilavı Süleyman diye anılmaktan. Bütün arkadaşlar bilirdi bulgur pilavı hikayesini. Kartallı Kazım tekrarladı. Seni gidi bulgur pilavı Süleyman seni. Ses çıkarmadı Süleyman. Trenin penceresinden tükürdü gecenin içine. Sonra eğilip konuştu. Aşağıda toprakta trenle birlikte giden birine söylüyormuş gibi. Allah'la aramız nasıl köylüm? Kazım cevap verdi canı sıkılarak. Bildiğin gibi. Karşı taarruzundan memnundu Süleyman. Kazım devam etti. Allahsız yaşayabiliyor insan. Ama Allahlı da yaşayabiliyor. Benimki gibi olursa hele suya sabuna dokunmayan, politikayla uğraşmayan bir Allah. Muska gibi bir şey Süleyman. Rahmetli babamı hatırlamak gibi bir şey. Süleyman güldü. Görüşmeyeli bu işi çok iyi düşünmüşsün. Kaçacak bir de kapı bulmuşsun köylü kurnazlığıyla. Cevap vermedi Kazım. Her şeye rağmen Allah'a inanıyordu ve düşmandı Bulgarlara. O kadar ki derhal dünyaya küser, sonra hemen bulurdu tesellisini. Ya Balkan Harbi'nde hamile kadınlara yaptıkları yalandı bu milletin diyerek. Bir ayak sesi geldi. Kazım'la Süleyman döndüler, baktılar. Koridora çıkmıştı Sakaryalı Şakir. Ve bölme kapılarına tutuna tutuna, ince bacakları üstünde su dolu karnını taşıyarak yaklaştı Kazım'la Süleyman'a. Ağzının içinde ağlayan bir düdük varmış gibi konuştu. Bilecik daha uzak mı? Ürktü Süleyman. Güldü Kazım. Süleyman cevap verdi. Bilecik'i çoktan geçtik. Kazım karıştı söze. Uykuda mıydın? Uyumak ne mümkün hemşerim. Bilecik geldi geçti demek. Şimdi nerelere indirirler bizi? Ben şimdi ne edeceğim? Nerelere gideceğim? Artık gülmüyordu Kartallı Kazım. Tekrarlıyordu boyuna Şakir elleriyle kupkuru kafasını yumruklayarak. Ben şimdi ne edeceğim? Trenlerde öleceğiz. Atarlar tren yoluna bizi. Kurda kuşa yem olacağız. Ben şimdi ne edeceğim? Ben şimdi ne edeceğim? Gözleri yerde susuyordu Süleyman. Ve bir daha dönülmemek üzere geri götürüyordu sarsıntılarla ayın içinde Şakir'i. Artık bu bir daha olmaz. Artık bu son. Ben şimdi ne edeceğim? Ben şimdi ne edeceğim? Kederli tıkırtılarla 510 numaralı 3. mevki vagon. Cam gibiydi gökyüzü. Ve bozkır kupkuru ve kas katıydı. Kireç, kil ve kaya tuzu. Ve geniş dalgalarla donmuş tepeler. Hızla artan bir rüzgar gibi aydınlık sürdü bozkırın üstüne bulutları kırmızı, mavi, sarı. Her seferinde zaten güneş batarken ve doğarken gelirler bozkırın üstüne başka dünyalar gibi. Güneş çabucak yükseldi yarım mızrak boyu. Ortaya çıktı büsbütün. Bir iklim yeni doğmuş bir seyyareden, aydaki vadilerin kederli susuzluğu, ne bir dam, ne bir tekerlek izi, ne de o mutlu çağrışı insan eline uzanan bir yemişin. Hayvansız ve otsuz, sonsuz yalnızlığı hiçbir şey vermek istemeyişin. Baktıkça bu küstah toprağa insan, kendi soyunun ilk kavga narasını duyuyordu yüreğinde. Bir kayanın altında kesmek onun yolunu ve hep birlikte çığlıklarla üzerine saldırıp bir mamutu yer gibi yemek onu. Yukarıda dağıldı bulutlar. Haydarpaşa'dan 15.45'te kalkan katar ufacık fakat cesur bir oyuncak gibi geçiyor bozkırı. Nihayet bir adam göründü. Bir başına, üzerinde bir eşeğin. Bir köy göründü nihayet. Ağaçsız ve penceresiz, toprak ve tezekten ibaret. Bir kız çocuğu çıktı yerin içinden. Bakımsız fakat sıhhatli bir kedi yavrusu gibi şirin ve pisti. Boyundan büyük bir testiyi yüklenmişti. Baktı trenin arkasından. Yuvarlacık burnuyla kokladı havayı, güldü. Yanakları çukur çukur oldular. Babası yoktu Zehra kızın. Neden yoktu? Belki bir yerlere gidip dönmemişti bir daha. Belki de dönecekti. Kim bilir, belki bugün ikindi üzeri bozkırın içinden çıka gelir. Anası içeride henüz uyanmamıştı Zehra kızın. Ama belkisi, kim bilir yok ama muhakkak o bir daha uyanmayacak. Çarşafsız, simsiyah yorganın altında çırılçıplak yatıyor. Arasında sevinçle sıçrayan pirelerin kas katı upuzun. Ve bozkırda gülüyor 5 yaşındaki Zehra kız. Ölünün koynundan çıktığı halde farkında olmayacak kadar dünyadan habersiz. Ve dünyadan dehşetli haberli. Boyundan büyük testiyi taşıyacak ve trenin arkasından bahtiyar bakıp ve koklayıp bozkırı gülecek kadar. Tren yaklaşıyordu ki Etimesut'a, birdenbire telsiz istasyonunun antenleri solda çıplak tepelerin arasından fırlıyormuş gibi yukarı, atlıyormuş gibi ileri telleri ve potrelleriyle yükseldiler. Onlar bu kibirli, kısır toprağın ortasında insan soyunun emeği, aklı ve ümidi gibi güzeldiler. Etimesut'ta durdu tren. Etimesut bir numune köyüdür galiba. Ve bundan dolayı numune mekteplerinden Kanaviçe örneklerine kadar bütün numune örnek ve modeller gibi yalancı ve ölüydü. Muharrir Mahkum Halil'in böyle düşünmesine rağmen tesviyeci Mahkum Fuat beğendi Etimesut'u. Kalktı tren. Sağda bozkır ağaçlanmıştı. Akasyaydı çoğu. Korkak, kuşkulu ve tereddütlüydüler. Halbuki cesurdur akasyalar. Ve kanaatkarlıkta geçtikleri halde develeri bu toprakta tutunabilmek için Ankara'da bir müteahhit kadar para yemişti her biri. Mahkum Halil'in böyle düşünmesine rağmen Mahkum Fuat memnundu akasyalardan. Tren Gazi istasyonunda durdu. Bir taksi gidiyordu asfaltın üzerinden Ankara'ya. 3 hava geliklisi vardı takside ve nar çiçeğinden bir kadın. Kadın arasındaydı pilot Yusuf'la telsizci Vedat'ın. Şoförün yanındaydı makinist Rahmi. Yaşı 18'di makinist Rahmi Çavuş'un. Genç ve hayret içinde bir fareye benziyordu sivri esmer suratı. Ve kurşuni mavi üniformasında kravatı yerine iyice yerleşmemişti henüz. 18 yaşındaydı makinist Rahmi Çavuş. 18 yaş. 18 yaşında yürek bir sapan taşı gibi fırlatılır ve kafamız omuzlarımızın üstünde değil, nerelerde, nerededir? 18 yaşında hatırasız yatılır. 18 yaşında pırıltılar ileridedir. Bir yanı deniz derya, bir yanı yemyeşil ormanlık, bir yanı Gaya kuyusu, bir yanı bizimle başlayan dünya, bir yanı günlük güneşlik, bir yanı rüya, bir yanında sırt üstü yat yıldızlara bak, bir yanı dümdüz göz alabildiğince koş, bir yanı tozluk dumanlık, bir yanı bomboş, habbeler kubbedir, pireler deve, bine bin katılır, 18 yaşında hatıralar düşünülmez, anlatılır. Fakat makinist Rahmi neyi anlatacaktı? Hava Gedikli Okulu'na girmeden önce bir hapishane bakkalında çıraktı. Sefil torbaları ve zavallı tabakaları hiçbir zaman ağzına kadar dolduramayıp tahan pekmez, kuru fasulye ve kömür taşıdı 1,5 yıl taş dükkanla demir kapının arasında. Makinist Rahmi neyi anlatacaktı? İlkokulu aç karnına ve aktardan çalınan kalemlerle bitirdiğini mi? Yoksa babası, kara sakallı bir kadayıfçıydı, öldükten sonra anasına kendi eliyle zampara getirdiğini. Neyi anlatacaktı makinist Rahmi? Hapishane bakkalı pehlivan Hüseyin'i mi? Ard ayakları üstüne kalmış, ihtiyar bir ayı gibi Hüseyin dolaşırdı karanlık dükkanı homurdanarak. Sesi bir kız çocuğununki gibi ince ve şirret olurdu sevinirken ve küfrederken. Ustasından dayak yerken Rahmi derhal çömelir, avuçlarıyla örterdi yüzünü. Ve parmakları arasından kurnaz ve masum gülümserdi her nedense bakkalın karısına. 50 yaşında vardı yenge. Simsiyah, sımsıkı başörtüsü, bacakları kupkuru, göğsü dümdüz. Saçları ve dişleri takma, fakat inanılmayacak kadar mavi, hain ve edepsiz gözleriyle belki de Rahmi bir şeylere hazırdı. Rahmi öyle sanıyordu ki artık bu dükkandan bir daha çıkamayacaktır. Çırağının adam olmasını ister mi bakkal Hüseyin? Hep burada geçecek böyle 100, böyle 1000 hesaba gelmez yıllar. Hem de sonunda şu karanlık köşeye ceviz çuvallarının altına kazılacak mezar. Neyi anlatacaktı makinist Rahmi? Hava Gedikli Okulu'na nasıl girdiğini mi? Bir öğretmen yatıyordu hapiste. Yüreğinde bir başka dünya olduğundan rahatı yoktu. İçeride cezası, dışarıda ise ahbabı çoktu. Kulakları kocaman, boyu kısacık, aptalca bir şey gibi gelirdi adama. İnanılmaz ama parasız yazardı mahkumların istidasını. Gardiyan Mehmet'i dışarıda işe soktu. Bir idamlığı aldı dar ağacından. Can ciğer ahbabıydı müdürün. Halbuki hafta geçmezdi ki hakkında çifte aylı bir zarf gelmesin. Bir sünnetçi hapiste yatıp çıkmıştı. Hırsız, nekre, kardiyak, dev gibi bir adam. Bir gözü kör. Aktörlüğe meraklı ve halk evinde rejisör. Rejisöre gönderdi Rahmi'yi öğretmen. Bakkal Hüseyin'den gizli. Rahmi'yi şube reisine yolladı rejisör. Reis dayısıydı. Ve Rahmi girdi Gedikli Okulu'na. Neyi anlatacaktı makinist Rahmi Çavuş? Ne bir tek atlayış, ne bir tek uçuş, yeryüzündeydi işi. Ve ilgilendirmez nar çiçeğine benzeyen bir kadını hangarda motorların temizlenişi. Rahmi Çavuş şoförün yanında arkaya dönmüş, avuçlarıyla kapamıştı yüzünü. Kim bilir neden. Ve parmakları arasından masum ve kurnaz gülümsüyordu nar çiçeğinden kadına. Kadının gözleri yengeninkiler gibi edepsizdiler. Fakat hain ve mavi değil, yumuşacık ve yeşil. Ve sürmeleri içinden Rahmi'yi süzmüyorlardı. Ve belki bundan dolayı Rahmi'nin yüreğinde hafif bir diş ağrısı gibi bir sızı vardı ve bir lokma keder. Kadının gözleri baygın bakıyordu pilot Yusuf'a. Küsta, tıknaz ve sarışındı pilot Yusuf. Ve sol kaşının üstündeki yara yeri şımarık ve dargın bir çocuk edası veriyordu pembe beyaz yüzüne. Nar çiçeğine benzeyen kadın 30'luk, 35'lik ve onun nar çiçeğine benzeyişi dudak boyasının ve ipekli emprimesinin işi zaten. Dokundu tombul parmağıyla Yusuf'un yara yerine ve gözleri edepsizliklerini kaybetmeden tuhaf bir ıstırapla, bir abla, hatta bir anne sesiyle sordu. Bu neden oldu böyle? Bu mu? Bu. Hiç. Yara yeri. Çocukken daldan mı düştün? Güldü istifafla pilot Yusuf. Kahverengi meşin bir ceket giymişti üniformasının üstüne. Bilhassa en kalını ve en kabasından seçilmişti boyun atkısı. Daldan değil, 2000 metreden. 2000 metreden mi? Minareden ne kadar yüksek? Vah gülüm, tayyareden uçaktan düştün demek. Pek de düştük sayılmaz. Kendimiz atladık. Ve pilot Yusuf kadına merhametle gülümseyerek anlatıyordu artık. Tecrübe uçuşundayım Eskişehir üzerinde. Yüzbaşı Rıfat'la beraberiz. Boyuna kumanda veriyor bana. Halbuki işten anlamaz. Bir aldırmadım, iki aldırmadım. Nihayet kızdı kafam. Kaldırıp attım kendimi. Paraşüt geç açıldı biraz. Kaşımızdan yaralandık. Sustu. Ve çocuk dudaklarının ucuyla ilave etti hemen. Bunlar ufak iş. Konuştuk küsmüş gibi kadın. Niye bu mesleğe girdin? Ben seni bırakmazdım. Eğer annen olsaydım diyecekti az daha. Karın, nişanlın olsaydım. Babasının vapur kaptanıydı, sesiyle cevap verdi Yusuf. Kadınlar karışmaz böyle işlere. Hem bizim meslekten üstünü var mı? Üstünü, şereflisi. Şimdi artık kendinin de sesi. Harbe girelim de bir, o zaman anlarsın benim ne adam olduğumu. Sonra, evet, havalarının istiklalini kaybeden millet, şimdi bir radyo hatibinin sesiyle konuşuyordu. Yok olmaya mahkumdur. Kadın batırdı ateş kırmızı sivri tırnaklarını Yusuf'un dizine. Gülüm dedi, gülüm. Anlıyorum senin ne adam olduğunu. Ben şimdi de anlıyorum. Ama kuzum gülüm, muharebe olmasın. Telsizci Vedat Çavuş da 19 yaşında, buğday benizli, ince uzun, aynı fikirdeydi. Korktuğundan değil. Belki korkardı hala karanlıkta tek başına yatmaktan. Ve hala babasından korktuğu muhakkaktı. Harp etmekten korkmayı aklına bile getirmemişti fakat. Aynı fikirdeydi Vedat. Açılması gecikir diye elektrikçi dükkanının, çünkü harp biter bitmez askerlikten çıkıp açacaktı dükkanını İzmir'de. Babası memurdu Vedat Çavuş'un. Ticaret yapmış, bağları da var. Vedat'ı sırf haylazlığı yüzünden terbiye olması için Gedikli okuluna attılar. Doğru, biz harbe girmeyelim dedi. Öyle ya diye dargın konuştu pilot Yusuf. Babanın küflü altını çok. Dükkan işi malum. Ama harbe girilmezse biz pilotlar ne halt edelim oğlum? Biz nasıl gösterelim kendimizi? Kaptı kaçtı şoförü gibi yolcu mu taşıyacağız? Uzun etme, parası bol sivil pilotluğu. Orası öyle ama yalnız para yeter mi be adama? Sivilliğe boş ver. Üniforma oğlum, üniforma. Yusuf, gülüm. Ya bu genç yaşında ölürsen? Çavuşların üçü de hayretle baktılar yüzüne kadının. Makinist Rahmi omuz silkti. Güldü telsizci Vedat. Cevap verdi pilot Yusuf. Ne olacak? Üçünün adına konuşuyordu. Hem yalnız harpte mi ölünür? Daha bir hafta önce Teğmen Ali ile başçavuş Hasan 20 metreden meydana saplanıp kömür oldular. Sonra bir ay önce Sis'te dağa çarpıp parçalandı Şahap'la Selim. Sonra saymakla tükenir mi? Hem ölümse ölüm. Zaten ölümü göze almadan bu halt yenir mi? Bunu sırf böyle övünülür diye söylüyordu. Yoksa farkında değildi neyin göze alındığını. 20 yaşındaydı o. Ölüm öyle manasız bir şeydi ki onun için. Makinist Rahmi karıştı söze. Anlatacağı şeyden kibirli ve bahtiyardı. Ve bilhassa bahtiyardı söze karıştığından. Bizim Raşit Çavuş, makinist benim gibi, ben yaşta, belki bir yaş büyük. Gelibolu'da bir kız seviyordu. Kızı başkasına verdiler, Raşit arlandı bundan. Talim uçağına atladığı gibi, sözde yasak, makinistler uçamazlar. Gerdek sabahı, çarptı kendini kanat, motor, damadın damına. Ev, mev, kız, mız, Raşit falan cayır cayır yandılar hep beraber. Pilot Yusuf yandan memesini sıktı kadının. Ve mırıldandı bir şarkının ilk sözlerini. Delisin, deli gönlüm. Sonra bağırdı sarhoş olmuş gibi birdenbire. Ölümse ölüm. Çiftlik kümeslerini geçmişti taksileri çoktan. Etlik bağları gözüküyordu karşıda solda. Dipte, ileride Ankara Kalesi. Bu bahar sabahında asfalt yolda serin bir su fısıltısı gibiydi lastiklerin sesi. Yumuşak bir şarkı mırıldanıyordu motor. şoförün emrinde makine. İnsanın emrinde hiçbir hayvanın olmadığı kadar. Makine bir cep saati rahatlığıyla işliyor. Üzerlerine doğru gelip tekerleklerin altından kaçan asfalta bakıyor şoför. Yürekte ışıklı halkalar genişliyor, genişliyor. Hipodroma yaklaştılar. Şoför bir bahçe iskemlesinde oturur gibi oturmuştu. 40 yaşında vardı. Matruştu. Yakın arkadaşlarından da hapisteki şairin. Kim bilir şoför Ahmet'in destandaki macerasını belki de ondan almıştı şair. Merakla dinliyordu gediklileri. Eski ordularda süvariler diye düşünüyor, şimdi tayyareciler. Onların da en süslüydü üniformaları, bunların da. Onlar da en delilerle, en gençlerden seçilirdi, bunlar da öyle. Ölüme en yakın onlar da o zaman, şimdi bunlar. Ve baktı dikiz aynasından Yusuf'un yüzüne. Sarışın ve küstah olan ve çizgilerine hayat bütün haşmetiyle henüz dolan. Baktı Yusuf'un yüzüne. Telsizci Vedat'a baktı, baktı yanında oturan makinist Rahmi'ye. Hepsinde kırışıksız alınlar ipekli kağıt gibi dümdüz. Hepsinde açlığını bile bilmeyen aç bir yüz. Yaşamışlar bir lokmacık henüz. Henüz bir lokmacık hatıraları var. Yükleri böyle hafif, ölüme böyle kolay gidiyorlar. Hipodromun yanından geçiliyor ve yepyeni bir şehir karşıdadır. Kibirli ve muzaffer, inkar ederek varoşlarını bozkırın ortasında başıboş bir israfla peyda oluveren. Geçiliyor stadyumun yanından. Burası hazır elbise gibi bir tuhaf, yeni, bir tuhaf ütülü ve şehre değil de camekanda bir mankene giydirilmiş gibi duruyor. Şoföre seslendi kadın. Dur, beni burada bırak dedi. Kadının ustalığını beğendi gediklüler. Ne olur ne olmaz. Subaylar bile yaka silkiyor merkez komutanı Demir Ali'den.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.